Merhaba, bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda yapay zeka var. Ama hani genel geçer değil de özellikle kariyerinin başında olan genç çalışanlar üzerindeki etkilerine bakacağız.
Evet, bir de işin Washington boyutu var değil mi? O lobi faaliyetleri. Orası da epey hareketli.
Kesinlikle, oraya da geleceğiz. Yani hem ekonomik etkiler hem de bu teknolojinin geleceğini kimin şekillendirmeye çalıştığına dair siyasi perde arkası. Elimizdeki ana kaynak da oldukça sağlam. Stanford Üniversitesi Dijital Ekonomi Laboratuvarı'nın bir raporu.
Evet, ADP verilerine dayanıyor olması çok önemli. Yani milyonlarca çalışanın bordro verisi, neredeyse gerçek zamanlı bir piyasa fotoğrafı gibi.
Aynen öyle. Bizim amacımız da burada bu rakamların, grafiklerin sizin için ne ifade ettiğini, hani hangi yöne işaret ettiğini konuşmak ve tabii ki o Washington'daki hamleleri anlamak. O zaman hemen başlayalım mı en can alıcı soruyla? Bu yapay zeka devrimi ilk faturayı kime kesiyor gibi görünüyor, raporda ne öne çıkıyor? Stanford raporunun sanırım en çok konuşulan bulgusu şu, ChatGPT gibi sistemlerin yani üretken yapay zekanın 2022 sonunda yaygınlaşmasından sonra
evet.
Yapay zeka tarafından otomasyona en açık mesleklerde, hani bu yazılım, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi daha çok beyaz yaka işler diyelim, özellikle 22-25 yaş arasındaki gençlerin istihdamında, diğer tüm faktörler ayıklandıktan sonra bile %16'lık net bir düşüş var.
%16, bu ciddi bir rakam. Özellikle de şey düşünülürse.
Ne düşünülürse?
Yani o dönemde ABD ekonomisinde genel bir istihdam artışı vardı aslında. Hani işler genel olarak iyiye gidiyor denirken bu spesifik grup için tam tersi bir durum söz konusu. Rapor bunu çok net gösteriyor.
Yani bir ayrışma var diyorsunuz.
Kesinlikle. Hatta rapor şeyi de ayırıyor. Yapay zekanın pek dokunmadığı, daha fiziksel veya yerinde çözüm gerektiren işlerdeki gençlerde durum farklı.
Mesela?
Mesela sağlık çalışanları, bakım hizmetleri, garsonlar, şoförler. Bu gruplarda istihdam ya sabit kalmış ya da artmış. Yani yapay zekanın etkisi homojen değil, işin türüne göre değişiyor.
Raporun yazarlarından Erik Brynjolfsson bu duruma kömür madenindeki kanaryalar demiş sanırım.
Evet evet çok yerinde bir benzetme. Yani bu genç beyaz yakalıların yaşadığı şey belki de daha büyük bir fırtınanın ilk işareti olabilir. Tüm iş gücü piyasası için bir uyarı.
Milyonlarca veriye anlık bakabilmek.
Muazzam bir avantaj tabii, trendleri erkenden görmek açısından. Ama burada daha da ilginç bir şey var, deneyim faktörü.
Aa, evet o kısım da dikkat çekiciydi. Aynı riskli mesleklerde, yani yine yazılım, pazarlama gibi alanlarda, bu kez 30 yaş üstü, daha deneyimli kişilere bakmışlar.
Ve sonuç?
Tam tersi. Bu deneyimli grupta istihdam azalmamış, tam tersine %6 ile %12 arasında artmış.
Vay canına, bu inanılmaz bir tezat. Gençler iş kaybederken deneyimliler kazanıyor aynı işte. Nasıl açıklıyorlar bunu?
Birkaç ihtimal var. Birincisi, deneyimle gelen o örtük bilgi. Hani kolayca kodlanamayan, yapay zekanın taklit edemediği sezgiler, problem çözme yeteneği.
Anladım. Şirket içi bilgi, tecrübe gibi şeyler. Aynen. İkincisi, şirket içindeki konumları, ağları, belki yöneticilikleri, onları işten çıkarmak daha zor ve maliyetli olabilir.
Mantıklı.
Üçüncüsü de, belki bu deneyimli kişiler yapay zekayı bir araç olarak kullanıp daha verimli hale geliyorlar ya da o araçları yöneten kişiler haline geliyorlar. Yani yaş ve deneyim en azından şimdilik bir tür kalkan görevi görüyor gibi.
Bu kalkan meselesi önemli. Herkes için dersler var burada. Bir de raporun vurguladığı başka bir kritik ayrım vardı. Yapay zekanın kullanım amacı.
Evet, otomasyon mu, arttırma mı? Bu çok kilit bir nokta.
Yani amaç birinin işini tamamen almak mı, otomasyon? Yoksa o kişiyi daha yetenekli, daha verimli kılmak mı, arttırma? Rapor diyor ki sonuçları bambaşka.
Aynen öyle, bulgular net. Otomasyon odaklı kullanım beklendiği gibi istihdamı azaltıyor. Ama yapay zeka arttırma amacıyla kullanıldığında,
yani bir yardımcı gibi olduğunda,
evet, çalışana daha iyi bilgi sunduğunda, sıkıcı işleri alıp yaratıcı işlere zaman bıraktığında, kaliteyi arttırdığında, o zaman istihdam korunabiliyor, hatta artabiliyor bile. Çünkü çalışan daha değerli oluyor, şirket daha rekabetçi.
Brynjolfsson'un bir sözü vardı raporda bununla ilgili.
Evet, diyordu ki, hedef sadece verimlilik değil, refahın yayılmasıysa, yapay zekayı sadece otomasyon için değil, artırma için de kullanmak doğru yol.
Yani teknolojik kader değil, seçimlerimiz önemli. Peki bu artırma işine somut bir örnek var mıydı raporda?
Çok ironik bir detay var aslında. Raporu yazan araştırmacılar kendileri de yapay zekayı kullanmışlar.
Nasıl yani?
İşte literatür taraması, veri analizi, kod yazma, metin düzenleme gibi işlerde yapay zekayı bir yardımcı olarak, yani tam da bu artırma amacıyla kullanmışlar.
Harika. Kendi tezlerini bizzat uygulamışlar yani.
Aynen öyle. Kendi verimliliklerini arttırarak bu raporu çıkarmışlar. Bu da tezi güçlendiriyor tabii.
Gerçekten manidar. Peki, şimdi tablo bu. Gençler için zorluklar, deneyim farkı, otomasyon arttırma ikilemi, bütün bunlar siyaset sahnesine nasıl yansıyor? Washington'da ne oluyor?
İşte işin en hararetli kısmına geliyoruz. Çünkü bu kadar büyük bir dönüşüm olunca kuralları kimin koyacağı kavgası da başlıyor haliyle.
Ve bu kavgada birileri daha organize galiba.
Hem de nasıl? Yakın zamanda kripto para endüstrisinin yaptığı lobi atağı çok öğretici oldu bu konuda.
Evet, o çok konuşuldu. Neydi tam olarak olan ve yapay zeka için neden örnek oldu?
Kripto devleri 2024 seçimleri öncesi Fair Shake diye bir süper PAC kurdular. Yani sınırsız bağış alabilen bir siyasi komite.
Hı-hı.
Kısa sürede 100 milyon dolar gibi dev bir para topladılar. Ve bu parayı kendi istemedikleri politikacılara karşı veya kendi istedikleri adayları desteklemek için çok agresif kullandılar.
Sonuç?
Epey başarılı oldular. İstedikleri bazı düzenlemelerin geçmesini sağladılar veya istemediklerini engellediler. Yani para, strateji ve zamanlamanın Washington'da ne kadar etkili olduğunu gösterdiler.
Anlıyorum. Yani başarılı bir tarif var ortada ve şimdi yapay zeka endüstrisi de mi bu tarifi kullanıyor?
Tam olarak bu. Şimdi de Leading the Future, geleceğe liderlik etmek adında yeni bir yapay zeka süper peki kuruldu.
Kimler var arkasında?
Andreessen Horowitz gibi dev yatırım fonları, OpenAI Başkanı Greg Brockman gibi sektörün zirve isimleri. Hedef yine 100 milyon dolar ve hızla topluyorlar.
100 milyon dolar ve başındaki isim de tanıdık galiba.
Evet, bu da ilginç. Başına Josh Vlasto'yu getirdiler. Vlasto, o bahsettiğimiz kripto lobisi Fairshake'in arkasındaki kilit stratejistlerden biriydi.
Yani sadece para değil, know-how da transfer ediliyor.
Aynen öyle. Mesaj net. Biz bu oyunu oynamaya geliyoruz ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Peki bu yeni pek neyi savunuyor? Ne istiyorlar tam olarak? Yapay zeka yanlısı gündem ne demek mesela?
Kendi söyledikleri genel, inovasyonu engelleyen politikalara karşı çıkmak, yapay zeka yanlısı adayları desteklemek.
Yani daha az kural mı demek bu?
Muhtemelen öyle. Katı düzenlemelere, şeffaflık zorunluluklarına, belki otomasyonun etkilerini azaltacak vergilere falan karşı çıkacaklardır. İnovasyonu yavaşlatır diyecekler, daha çok Ar-Ge teşviki isteyecekler, sektör kendi kendini düzenlesin diyecekler.
Yani Stanford raporunun işaret ettiği risklerle bu lobi gündemi arasında bir gerilim var.
Hem de nasıl? İşte önümüzdeki dönemde bu iki gücün çarpışmasını izleyeceğiz. Bir yanda veriler, analizler, düzenleme talepleri, diğer yanda milyon dolarlık bütçeler ve deneyimli lobiciler.
Bu sadece teknoloji değil, bayağı siyasi ve ekonomik bir savaş alanı o zaman.
Aynen öyle. Ve bu savaşın sonucu hepimizi etkileyecek. Gelecekteki ekonomik düzeni, işleri, refahı, her şeyi.
O zaman bugünkü incelememizin ana noktalarını bir toparlayalım dinleyicilerimiz için. Ne öğrendik? Birincisi, Stanford raporu gösterdi ki yapay zeka özellikle genç ve deneyimsiz beyaz yaka çalışanları iş gücü piyasasında olumsuz etkiliyor. Net %16'lık bir düşüş var.
İkincisi, deneyim şimdilik bir kalkan gibi duruyor. Aynı işlerdeki 30 yaş üstü çalışanların istihdamı artıyor.
Üçüncüsü, yapay zekayı nasıl kullandığımız çok önemli. Otomasyon mu, arttırma mı? Sonuçları çok farklı. Arttırma istihdamı koruyabilir.
Ve dördüncüsü, bütün bu gelişmelerin farkında olan yapay zeka endüstrisi, Washington'da büyük bir lobi savaşına hazırlanıyor, kripto örneğini takip ederek.
Peki tüm bunlar sizin için, yani dinleyicimiz için neden önemli?
Çünkü bu sadece teknoloji devlerinin veya politikacıların meselesi değil. Bu kararlar sizin işinizi, çocuğunuzun geleceğini, hangi becerilerin değerli olacağını, refahın nasıl dağılacağını doğrudan etkileyecek. Bu soyut bir tartışma değil, geleceğimizi şekillendiren somut bir süreç. Bunu akılda tutmak lazım.
Çok doğru. O zaman son bir soruyla bitirelim, üzerinde düşünmeniz için. Bu acil ekonomik etkiler ve siyasi oyunların ötesinde, yapay zekanın hayatımıza bu kadar girmesiyle hangi daha derin, uzun vadeli toplumsal soruları sormalıyız?
Mesela işini kaybedenler için adil bir geçiş nasıl olacak? Eğitim sistemimiz bu değişime nasıl ayak uyduracak? Sürekli yeni beceri mi öğrenmemiz gerekecek?
Ya da toplum olarak neyi önceliklendireceğiz? Maksimum verimlilik ve otomasyonu mu, yoksa insanı merkezde tutan, yetenekleri artıran bir yaklaşımı mı? Bunun etik boyutları ne? Bu kararları kim, nasıl almalı?
İşte bu soruların cevapları, yapay zeka çağında nasıl bir toplum istediğimizi belirleyecek aslında.